Hazreti Mevla, Mevlel Mevali, Entel Kerimul Baki ve Entel Rahim ya Allah. Entellezî Rahman, İlahun Vahidun Rabbun Teala, Huvallahul Bedi'ul Hakkul Ula, Ya Sübhane men tâbe alâ âdeme ba'de mâ asâ, fectebâhu rabbuhu ve refa'a ilessemâvâtil ulâ. Ya Sübhane. Sübhane men enca Nuhan ile s-sefineti ve ashabahu. Sübhane men ersele Musa ila Fir'aun bil asa. Ya Deyyan. Sübhane men ahsene savte Davude ve refa'a İsa. Sübhane men ittehaze İbrahim'e halilen ve astafan. Ya Sübhane men tecellâ ve kelleme Musa ya Hannan. Sübhane men khâtemel enbiyâ bi Muhammedin il Mustafa. Fedâke ebî ve ümmî kemel halîlu İsmail'e fedâ. Ya Hazreti Mevla, la ilahe illallah, evvel Adem Safiyyullah. La ilahe illallah, Nuh Neciyyullah. La ilahe illallah, Yusuf Sadikullah. La ilahe illallah, Musa Kelimullah. La ilahe illallah, İsa Ruhullah. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah hakkan ve sıdkan. Ve salli alen nebiyyil Mustafa Ahmedun el-Hadi ve aleyhisselam. Kerimun Rahimun ya Mevla. Merhaba ya şehri Ramazan, merhaba. Merhaba ya şehri gufran, merhaba. Merhaba ya şehri Kur'an. Merhaba.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Lem يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاء جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. صدق الله العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden inkar edenlerle Allah'a ortak koşanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. Bu delil, tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak, Hakk'a yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. Şüphesiz inkar eden kitap ehliyle Allah'a ortak koşanlar içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar insanların en kötüsüdürler. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar insanların en hayırlısıdırlar. Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevku safası. 18.000 alemin Mustafa'sı, adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsünün üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Ol car yar anın gökçek yaridir. Anı seven günahlardan beridir. 18.000 alemin serveridir. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der cihanı neylerem sensiz. Sen Hak peygambersin, şeksiz gümansız. Sana inanmayan gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.
Ey şehrin uzuli sure, bayis oldun çok sure, bayis oldun çok sure, gark eyledin bizi nure, gark eyledin bizi nure, şehri Ramazan merhaba ya, şehri Ramazan merhaba ya, merhaba şehri Ramazan merhaba. Müminler anda şad olur, hem suçlular azad olur, ukbada hayr-ı zad olur. Şehri Ramazan merhaba. Tesbihu temcidi güzel, tahlil kandili güzel, kadri güzel, idi güzel, şehri Ramazan merhaba. Müminlerin bayramısın, dertlilerin dermanısın. Hakkın bize, hakkın bize ihsanısın. Şehri Ramazan merhaba. Ey şehri nuzuli sure, bayis oldun çok bayis oldun çok sure, gark eyledin bizi nure, gark eyledin bizi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. Sahur Bereketi programımızda sizlerle birlikteyiz. Bugün Rabbimiz lütfetti, nasip etti. 14. Ramazan'ın sahurundayız. Ve Erkam Radyo stüdyolarında değerli bir misafirimiz, İstanbul Müftülüğümüz uzman vaizlerinden Soner Çelebi hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Teşekkür ediyorum hocam. Eksik olmayın, Allah razı olsun. Ya
maşallah, o kadar güzel bir ses tonu var ki benimki böyle, ben artık mümkün mertebe susacağım. Sizin o güzel sesinizle ve sadağınızla dinleyenlerimizi baş başa bırakmak istiyorum doğrusu. Bugün eğer uygun görürseniz ahlak konusu üzerinde, Kur'an'daki ahlak kavramı, hadis-i şeriflerdeki ahlak kavramı ve bunların bize çizdiği ya da öğrettiği bu mefhum üzerinde biraz konuşalım, eğer uygun görürseniz. Hayata tabii dair ki böyle bir şeyler konuşmaya çalışalım. Evet değerli hocam.
Kıymetli hocam, öncelikle teşekkür ediyorum. Bizleri bugün misafir ettiniz. Erkam Radyosu şahsında bütün yayında, yapımda emeği geçen herkese inşallah güzel bir Ramazan akşamında, gecesindeyiz. Rabbim oruçlarımızı da inşallah kabul eylesin. Kadir gecesine ulaşmayı da Rabbim abi inşallah bizlere, dinleyicilerimize nasip eylesin inşallah. Tabii ahlak dediğimizde doğrudan Yüce Rabbimizin tehallegu bi ahlakillah, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın,
evet,
sözü, ifadesi aklımıza geliyor. Dolayısıyla ahlak sadece insani bir mefhum değil, İlahi olan, aşkın olan o zat da hem kendisi eşyayı yaratırken, insanı yaratırken ahlakı, yani her şeyi fıtrata göre, ahlaka göre yaratmış. Ve dolayısıyla da insan türüne de aynı şekilde hayatın her anında, her alanında ahlakla, ahlaklı olmayı öğütlemiş, vasiyet etmiş. Dolayısıyla sevgili peygamberimize baktığımızda da biz aynı şeyi görüyoruz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı toplum, yani Mekke ve Medine toplumu, aslında bakarsanız ahlak konusunda sınıfta kalmışlardı. Çünkü şirk dediğimiz, dinleyicilerimiz de bunu bilirler, takdir ederler, Allah'a ortak koşmak, Allahsızlık değil. Yani Allah'a inanan bir toplum ama ahlak konusunda, erdem konusunda, fazilet konusunda sınıfta kalmışlar. Dolayısıyla sevgili peygamberimizin gönderiliş amacı evvel emirde orada erdemli bir ahlak toplumu ihdas etmekti.
Mekârimel ahlak.
Mekârimel ahlak. Yani, aynen. Yani zaten öyle buyuruyor onu, kendileri, evet, Efendimiz. İnnemâ bu'ithtu li utemmime mekârimel ahlak. Evet. Ben güzel ahlakı tamamlamak için, evet, gönderildim. Yine bir başka yerde eddînü hüsnül huluk buyuruyor. Yani din güzel ahlaktır.
Evet.
Dolayısıyla ahlak olmadığı zaman üzerine imanı da inşa edemiyoruz. Evet. Üzerine insanlığı da inşa edemiyoruz. Çünkü doğrudan fıtri bir durum bu söz konusu. Ahlak vicdan ilişkisi. İnsan vicdanını kaybettiği zaman, yitirdiği zaman ahlak da bir süre sonra maalesef buharlaşıyor. Ondan sonra o kişiyi tutamıyorsunuz. Eğer ticaretle meşgulse ticarette ahlaksızlığa başlıyor. Efendim ailede ahlaksızlıklar söz konusu olmaya başlıyor. Çevrede, sosyal hayatta, kültürel hayatta. Herhangi bir yerde bir yönetici ise riyaseti altındakilere karşı ahlaksız tutumlar ortaya koymaya başlıyor. Dolayısıyla ahlak hayatın her anında, her alanında olması gereken fıtri bir durum.
Evet.
Ki sevgili peygamberimiz de aynı şekilde bunu kendisi hayatında göstermiş. Mesela Medine pazarında dolaşırken bir tüccarla karşılaşır. Bu bilinen bir konudur. Yine hatırlatmakta fayda var. O tüccarın un buğdayını ıslattığını görüyoruz biz. Yani çuvalın içindeki buğdayları ıslatmış, ağır gelsin diye ve karşısındaki kişiyi aldatmaya yönelik bir durum bu. Efendimiz bunu fark ediyor. Elini çuvala soktuğunda ıslak olduğunu görüyor ve satıcıyı uyarıyor. Neden bunu yapıyorsun diyor. Diyor ki ya Resulallah, bir gece önceden yağmur yağmıştı, ıslanmıştı gibi bahaneler ortaya koymaya başlıyor ama Efendimizin oradaki ifadesi manidar. Men gashyana feleyse minna diyor.
Allah Allah.
Yani bizi aldatan bizden değildir. Bakınız bu kişi evet orada Efendimizin rahle-i tedrisasında olan bir kişi. Ama buna rağmen böyle bir duruma meyletme insanın demek ki fıtri noktada gündeme gelebiliyor. O yüzden ne yapmak gerekiyor? ahlak konusunu hakikaten sürekli gündemde tutmalı.
Evet.
Önce kişi kendisine karşı ahlaklı olması gerekiyor mesela.
Evet.
Yani nedir bu? Fıtratının sesine kulak verecek. Yani Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi, Fıdratallahi illeti fadarannâs aleyhe. Yani Allah kendisinde var olan o fıtratı insanlara da aslında nakşetmiş. İşte bunu gündemde tutmak için, yani gündeme taşımak için ne yapmak gerekiyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğini ve öncülüğünü hayata taşımak gerekiyor.
Evet.
Bunu yapabilirse bir kişi, o zaman İslam ahlakıyla ahlaklanma gündeme gelir. Birlikte yaşama ahlakı gündeme gelir. Ticaret ahlakı gündeme gelir. Sosyal hayatta, insanlarla kurulan ilişkilerde ahlak gündeme gelir. Dolayısıyla çok geniş, kapsamlı bir konu.
Evet, tabii Ramazan-ı Şerif'in bu mağfiret ikliminde, şu andaki mağfiret günlerindeyiz. Bu kıvama da erişmek için insanların da bir çabası olmalı ya da gösterdiklerini de düşünüyorum aslında. Oruçun böyle bir özelliği var. Mesela oruçla birlikte ele aldığımızda, mesela bir televizyon programında soruyor, hocaya soruyorlar. Şu orucu ne bozar? Şu bozar. Yalan söylemek bozmaz. Şimdi buradan ele aldığımızda aslında, değil mi? Yalan söylemekle o ibadetin bir arada olmayacağı. Dolayısıyla da hani bu ahlak, bu da ahlakın konusu içinde değil mi? Yani ibadetle ahlakın bir arada olması ya da ahlak kazandırması, ibadetin yaptığı ibadetle bir ahlak kıvamına erişmesi. Bu da önemli değil mi hocam?
Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu şu anlamda anlaşılmasın. Yani oruç sadece mideyi aç bırakmak değil.
Evet.
Yani bütün katmanlarıyla, ahlaki davranışlarıyla bir bütün. Dolayısıyla mesela siz yalandan bahsettiniz kıymetli hocam. Efendimizin bu anlamda birbirine benzeyen iki hadisi, sözü var. Kefe bil mer'i kizben en yuhaddise bi kulli ma semi'a. Kefe bil mer'i ifmen en yuhaddise bi kulli ma semi'a. Yani kişiye günah olarak yalan söylemesi yeter diyor. Kişiye yalan söylemesi o kişinin yani bütün hayatındaki yapmış olduğu bütün amelleri belki bir tarafa taşıyabilir,
boşa,
götürebilir.
Evet, boşa çıkar.
Dolayısıyla bu gibi davranışlar, yani gayri ahlaki davranışlar doğrudan fıkhi kitaplarda olmasa bile oruca elbette zarar verecektir.
Evet, oruca zarar veren insanın dinine, ibadetine, hatta imanına bile, değil mi? Bu bir silsile ile birlikte etki edecek, hatta zarar verecek davranışlar. Peki ahlak konusuna tekrar dönecek olsa, tabii daha geniş kapsamlı konuşuyoruz yani bir şey. Mesela ahlakın konusuna neler girer ya da hangi davranışlar ahlaksız olarak değerlendirilebilir? Böyle bir başlık açacak olursak.
Şimdi bu konuda şöyle tartışmalar gündeme geliyor zaman zaman. Bir evrensel ahlak.
Evet.
Normları, yani kuralları diye gündeme geliyor. Bir de bizim ehli sünnet geleneğinden gelen, kültürel manada, dini manada gelen bir ahlak anlayışı var. Yani kime neye göre ahlak?
Evet.
Mesela bugün Batı'da evlilik dışı birliktelikler gayet normal karşılanıyor. Yani hatta evlilik %60-%70 oranda artık kalkmış. Yani aile kurumunu gündeme getirmek onlar için çok bir şey ifade etmiyor. Ama bu onun, ona göre kendisinin ahlaksız olduğunu da ortaya koymuş olmuyor. Dolayısıyla o bakış açısına göre o zaman ahlakı değerlendiremeyiz biz. Çünkü bizim ahlakımızı çerçevelendiren Kur'an ve sünnet perspektifi var.
Evet.
Yani Kur'an'ın koyduğu kurallar var. Mesela az önce Efendimiz'den bir hadis ifade ettik. Yani yalanla ilgili bir ahlaki kural koydu. Sadece o değil. Yani yalan, gıybet, dedikodu, iftira, bühtan, yani bununla ilgili malum yine iftira ile ilgili ifk hadisesi vardır, bize anlatılır.
Evet.
Yani olmayan bir şeyi insanlar arasında yaymak, çirkinliğe yol vermek. Yani dolayısıyla bütün bu davranış ve tutumları biz genel manada gayri ahlaki durum olarak ortaya koyuyoruz. Öyle iman ediyoruz, inanıyoruz ve uyguluyoruz. Ama maalesef işte bu ahlaki yozlaşma ve kokuşmanın arkasında Müslümanların da belki bir nebze olsun suçları var.
Evet.
Neden? Çünkü eğer Müslümanlar bir antivirüs gibi virüsler üzerine gidip de, yani ahlaksızlık virüsüyle mücadele etmezlerse, bir süre sonra o ahlaksızlık o yozlaşma normalleşmeye başlıyor. Normalleşmeye başladığı an itibariyle de toplumda artık anormal bir durum olarak karşılanmamaya, evet, ve bir süre sonra yaygınlaşmaya başlıyor. Yani bir Müslüman şunu diyemez. Herhangi bir mahallede oturuyor mesela. İşte gençler kamuya açık alanda gayri ahlaki bir durum içerisindeler. Bu durum karşısında nasıl bir tavır ortaya koymalı? Sevgili Peygamberimizin bir sözünü burada aktarmak istiyorum. Men ra'a minkum münkeran fel yugayyirhu biyedih fe illem yasadi'a fe bilisani fe illem yasadi'a fe bi galbi ve zalike adaful iman. İçinizden biriniz bir münker, çirkin bir davranış, aklın ve sağduyunun kabul etmeyeceği bir tavır ortaya koyuyorsa, onu görüyorsa, şahit oluyorsa ne yapın diyor? Önce elinizle bunu düzeltin. Hadis şarihleri elle düzeltmeyi devlet yetkililerine tevdi ediyor. Yani ne yapmamız gerekiyor o zaman? Bu noktada bulunduğumuz mahalde devlet mercilerine müracaatta bulunmamız gerekiyor. Evvel emirde. Bu otoriteyle bu işi bertaraf etme yolu. İkinci merhale dille düzeltmek. Yani o kişilerle ya da o olumsuz davranışla bulunanlarla bir şekilde bunun yanlış olduğu konusunda, tabii burada doğrudan bir tebliğ dili de burada çok önemli. Çünkü eğer farklı bir algı ortaya çıkarsa o zaman orada bir nizâ, bir çekişme de olabilir. Evet. Dikkatli olmak gerekiyor. Tavır, üslup, iletişim, bütün bunlar hepsi bir bütün. Diliyle bu münkerin, yani çirkinliğin, bu fuhşiyatla mücadele etsin diyor. Bu ikinci aşamaya da eğer gücü yetmiyorsa, üçüncü aşamada kalbiyle buğz etsin diyor.
Bu aradaki o ikinci aşamayı ehli ilim mi evet, olarak açıklıyoruz?
Ehli ilim tabii ki. Evet. Yani ehli ilim burada tabii ne olacak? Bir konsensusla,
evet,
bu işle ilgili, yapılan eylemle ilgili bir tavır, bir tepki. Bu tabii ki kanunlar çerçevesinde. Evet. Yani bu yanlış anlaşılmasın.
Tabii ki.
Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekiyor. Üçüncü aşama ise kalple buğz etmek. Yani bir Müslüman çevresinde şahit olduğu gayri ahlaki tutum ve davranışlar noktasında kayıtsız kalamaz. Efendimiz ve zelike adaful iman diyor. Yani kalbinle buğz etmen diyor imanın en alt derecesinde olduğunu gösterir. Demek ki burada bir şekilde bu üç aşamadan bir Müslüman şahsiyet, bu üç aşamadan bir yerde kendini konumlandırmak durumunda. Hatta hadisin devamında bunun altında diyor o kişide hardal tanesi kadar iman kalmamıştır diyor Efendimiz. Dolayısıyla yani gayri ahlaki tutum, davranışlar, yozlaşma, kokuşma karşısında Müslümanca bir tavır bunu gerektiriyor. Sözün başında söylemiş olduğumuzu tekrar etmek istiyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam aslında bir ahlak, bir erdem hareketi başlattı. Yoksa yeniden bir Allah tanımlaması yapmadı. Yeniden bir din, çünkü din, dini semboller, her şey hayatın içindeydi. Umre yapıyorlar, hac yapıyorlar, kurban kesiyorlar, oruç, evet, tutuyorlar. Bakınız yani dini anlamda her şey hayatlarında vardı. Ama maalesef toplum ahlaki bir yozlaşma içerisine girmişti. Sosyal hayatta insanlar birbirlerine zulmediyorlardı. Gücü olan güçsüzü eziyordu. Kadınlar, işte çocuklar, zayıf bırakılanlar, kalanlar bir şekilde zenginler tarafından, yani o dönemin kodamanlarınca tabiri caizse hani Akif'in dediği gibi canavar kesilmişlerdi. Onları bir şekilde yutuyorlardı. Dolayısıyla bu noktada hakikaten Müslümanca tavır, özellikle şu anda Ramazan ayındayız. Birlikteliklerin, beraberliklerin artmaya başladığı bir süreç. Müslümanlar bir araya geldiğinde bu konuda kafa yormaları gerekiyor. Çünkü daha somut örnekler verebiliriz burada ama belki programın formatı gereği biz kısa geçelim. Evet. Yani daha somutlaştırılabilir. Nasıl bir mücadele yapılması lazım? İşte CİMER'e gidilebilir. CİMER'den mesela herhangi bir dizi, film ya da bir reklam filmi görüldüğünde bu konuda Müslümanca bir tavır.
Yani Müslüman bir tavrını ortaya koymak.
Ortaya koymak zorunda.
Rengini belli etmek.
Rengini belli etmek zorunda.
Kısacası
bu.
Peki kısa bir ara verelim. Eğer izin verirseniz tekrar birlikte olacağız inşallah.
Can ellerinden gelmişem, fani mekanın eylerem. Can ellerinden gelmişem, fani mekanın eylerem. Ol mülke salmışım ben bu cihadı neylerem. Ol mülke meylim salmışım ben bu cihanı neylerem. Aşkın şarabını içmişem, dil gülşenine göçmüşem. Aşkın şarabını içmişem, dil gülşenine göçmüşem. Ben varlığımdan geçmişem, namı nişanı neylerem. Ben varlığımdan geçmişem, namı nişanı neylerem. Dünyaya geldim gitmeye, ilm ile ilme yetmeye. Dünyaya geldim gitmeye, ilm ile ilme yetmeye. Aşk ile an seyretmeye, ben yeni anı neylerem. Aşk ile an seyretmeye, ben yeni anı neylerem. Dilden dile bin terceman, varken ne söyler bu lisan. Dilden dile bin terceman, varken ne söyler bu lisan. Çün canı dildir hem zeban, nutku beyanı neylerem. Çün canı dildir hem zeban, nutku beyanı neylerem. Hakkı cemii halkıdan müstağniyem billahi ben. Hakkı cemii halkıdan müstağniyem billahi ben. Hallak-ı alem var iken halkı zamanı neylerem. Hallak-ı alem var iken halkı zamanı neylerem.
Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Sahur Bereketi programımızda tekrar birlikteyiz. İstanbul Müftülüğümüz uzman vaizlerinden Sayın Soner Çelebi hocamla sohbetimiz devam ediyor. Ahlak üzerine konuşuyoruz. İslam ahlakı ne olmalı? Hatta hangi sahalarda olmalı? Biraz bunun üzerine böyle bir sohbete devam ediyoruz. Mesela ticaretinde insanlar ahlaklı olmak durumunda ne yaparlar? Ya da ne yapmalılar? Gerçi biraz önce o Efendimizin buğday örneğini verdik ama bununla birlikte mesela bir tüccarın dükkanın girişine aldatan bizden değildir hadis-i şerifini yazarsa, hem orada alışveriş yapan hem de kendisi de bir böyle değil mi, bir onu motive edecek bir şey olarak böyle karşısına çıkabilir. Mesela ama ticaretle alakalı başka neler yapabiliriz? Nasıl geliştirebiliriz ticaretimizi ahlak boyutuyla ele alırsak?
Evet. Tabii bugün maalesef tabii bu, hem bu pandemi nedeniyle bir şekilde ekonomik noktada sorunlar yaşanıyor. Şimdi yine Rusya-Ukrayna arasındaki çıkan bu savaş diyelim. Dolayısıyla burada mesela esnafta, tüccarda ciddi bir kara borsacılık durumu başladı. Yani bu İslam'ın zinhar yasakladığı bir konu. Aynı hadisi şerifi buraya konumlandırabiliriz. Yani bizi aldatan bizden değildir. Dolayısıyla burada İslam fıkhının koyduğu bir takım kar marjları vardır. Bu marjlar üzerine çıktığı zaman tabii kişinin dükkanının bulunduğu yer, reklam giderleri, şunlar bunlar değiştirebilir bunu ama belli oranlar vardır. Bu oranların dışındaki edinilen kazanç kişi için helal olmaz. Mesela bugün maalesef bununla ilgili ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. Hassasiyet gerekiyor buralarda. Bu anlamda yani hem kara borsacılık, bunun dışında bir de satılan ürünlerle ilgili de ciddi sorunlar gündeme geliyor. Mesela Mutaffifin suresi bunu ifade eder. Veylülil mutaffifin. Evet. Tartarken, ölçerken hile yapanlara veyl olsun, yazıklar olsun. Ellezine idektalu alennâs yestevfûn. O çünkü bütün bu satışlarında, ticaretinde sürekli kendisine tabiri caizse kendisini kazançlı kılmak için her türlü hileye başvurur. Bu noktada Ebu Hanife, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin yaşadığı bir olayı aktarmak istiyorum. Kendisi bir İslam fakihi ama bunun yanında ticaretle de meşgul.
Evet, kumaş ticareti.
Kumaş ticaretiyle meşgul. Bir gün kumaş temin ettiği toptancısı kendisine verdiği toplardan birinin içerisinde defolu ürünler olduğunu söylüyor. Ama bunları satılmış. Dükkana gelip sorduğunda satıldığını öğreniyor. Ve o gün hatta birkaç günlük bütün kazancını sadaka olarak ne yapıyor? Hibe ediyor. Fakirlere veriyor. Dolayısıyla sorumluluk bunu gerektiriyor. Yani bir esnaf, bir tüccar bu anlamda dini hassasiyeti varsa ne yapması gerekiyor? Hakikaten bu konularda azami derecede dikkat etmesi gerekiyor ki bunun kul hakkı boyutu var. Kul hakkı boyutu. Hatta Hazreti Ömer'in güzel bir sözü vardır. La tadurrannekum salatur raculu ve savmu fanduru fi denanira ve derahime diyor Hazreti Ömer. Yani sakın ola ki kişi namaz kılıyor ve oruç tutuyor diye ona aldanma. Onun diyor menfaat ve çıkar noktasında, yani dinar ve dirhem diyor. Yani parasal konulardaki tavrına göre onu değerlendir. Yani bugün hakikaten maalesef bunun çok kötü örneklerine şahit oluyoruz. Evet. Yani biz Alo Fetva nöbeti de tuttuğumuz için bu tip sorularla çok karşılaşıyoruz. Ya hocam işte şöyle dindar görünüyordu, böyle oluyordu, şöyle oluyordu diyor. Ama öte taraftan ciddi mağduriyetler yaşamış. Tabii biz tek taraflı değerlendirmiyoruz bu konuları. Yani karşı tarafı da dinlemek gerekiyor. Evet. Ama neticede hakikaten hassas olunması gereken bir konu. Ticaret şimdi, konusu.
Bir kamu görevlisi cemaatim vardı. Bana bir ayetin hayatını değiştirdiğini söyledi. Yani önceden hatta namaz kılan birisi olmadığını. Fakat sonra bu ayetin hayatını değiştirdiğini söyledi. Ben mesela hiç düşünmemiştim. Ve kur Rabbi edhilni mudkale sıdkın ve ahricni muhraca sıdkın. Yani bir iş yerine girerken doğruluktan ayrılmaması gerektiğini. Yani çıktığında da, yani işini bitirdiğinde gönül rahatlığıyla, ben bugün bu mesaimi gönül rahatlığıyla yerine getirdim ve insanlara faydalı oldum. Bu böyle bir anlayışı var. O ayeti böyle anlamış ve benim hayatımı bu ayet değiştirdi diye söylemişti. Gerçekten benim çok ilgimi ve dikkatimi çekmişti.
Evet.
Yani kamu görevlisinde ya da bir resmi bir kurumda ya da özel sektörde çalışan bir insanın, değil mi? Onun da ahlakını düzenleyen bir ayet-i kerime, değil
kesinlikle.
Mi?
Kesinlikle. Hatta hocam bakın bununla ilgili müşahhas bir örnek vereyim. Bir esnaf abimiz, kuyumculukla uğraşan bir esnaf abimiz bir müşterisine satacağı ürünün işte 10.250 lira. Yani şu anda izafi konuşuyorum ama 250 lira gibi bir iskonto yaparak 10.000 liraya veriyor. Karşısındaki müşteri diyor ki keşke diyor 12.000 lira deyip 10.000 lira deseydin diyor. Yani bunu somut olarak anlatınca, yani demek ki halkta da böyle bir beklenti var. Yani belki de o yüzden piyasaya baktığınızda yüksek rakamlı ürünlerin üzerine çarpı çekilip %30, %40, %50'lerle göründüğü zaman sanki zannediliyor ki, yani bir artık bir algıda seçicilik mi diyelim biz ona, ürünün asıl değeri oymuş gibi algılıyor. Bakın bu da bu anlamda kişi için bir sıkıntı olabilir. Dolayısıyla değeri neyse o değer yazılmalı. Eğer indirim yapılacaksa da o da somut rakamlarla olursa, o zaman tabii ki hiçbir sakıncası olmaz.
Evet. Tabii eğitim hayatımız var.
Evet.
Sadece ticaret değil. Eğitim hayatında da, değil mi? Hem öğrenci olarak hem öğretmen olarak ahlaklı olmamız gereken hadis konular var. Mesela bunlarla alakalı da mesela örnek verecek olursak.
Eğitim ahlakı. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimizin eğitim müfredatına baktığımızda kendisi o müfredatın en başına merhameti koyuyor. Merhametli olma.
Evet, evet.
Biz buna merhamet ahlakı diyebiliriz. Yani fıtri bir şey çünkü. Er-Rahman allemel Kur'an. Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretiyor. Yani eğitimde ve öğretimde belki de en başta olması gereken konu eğitimcilerimizin merhameti öncelemeleri, şefkati öncelemeleri. Merhamet ve şefkat olmadıktan sonra geriye batıdaki gibi tamamen materyalist bir eğitim kalmış olur. Evet. O yüzden Rabbani eğitim müfredatında bu var en başta. Eğitimcilerimiz de bu anlamda tabii ki öğrencileriyle kurdukları ilişkilerde bunu önceledikleri zaman, o zaman işte gerçek manada bir eğitimci olurlar. Ki sevgili peygamberimizin hayatında da biz bunun çok örneklerini görüyoruz. Yani mesela işte Hasan ve Hüseyin'e abdest almayı öğretirken ne yapıyor? Onları incitmeden kendisi abdest alıyor, beni izleyin diyor ve onlar ona göre kendilerini şekillendiriyorlar. Dolayısıyla bu anlamda eğitim ve öğretimde de tabii ki ahlakın en başında merhamet geliyor.
Evet, biraz verdiğiniz örnekte sonra da Hazreti Hasan Hüseyin'e izafe edilen hani hikayedir. Yanlış abdest alan birisine, evet, de onların eğitim metodu değil mi?
Tabii. Aldıkları, oradan aldıkları.
O eğitim metoduyla gayet güzel bir şekilde o da öğretiyorlar.
Evet.
Peki bu kaybettiğimiz bu değerlerimizi, ahlakımızı nasıl kazanacağız hocam? Son 5 dakikamız kaldı.
Öyle mi?
Zor bir soru aslında, evet, değil mi? Aslında sırf bu soruyla alakalı günlerce konuşmak gerekir. Yani bu ahlakı, kaybedilen değerleri özellikle kazanmak adına neler yapmalıyız? Özellikle Ramazan-ı Şerif'in şu mağfiret iklimini de göz önüne alarak.
Evet. Tabii zor bir soru. Ama bir şeyler söyleyelim hocam. Şöyle ki öncelikle fıtrata yönelmemiz gerekiyor. Çünkü bir kişi fıtratını, vicdanını kaybettiği zaman onu tutma imkanı yok. Dünyevileşme dediğimiz şey de bu zaten. Yani tek hayatlı, tek merkezli yaşam da kişiye bunu cazip kılıyor. O yüzden hayatın her anında, her alanında artık bir süre sonra İslam ahlakından uzaklaşma başlıyor. O yüzden önce kalpte başlar, ameller, eylemler kalpte başlar. Zihinde kemal bulur, sonra eyleme dönüşür. Yani bu sıralama atlanmaz. Eğer mesela biz bir örnek vereyim, somut tesettür ahlakı diyelim biz. Eğer tesettür ahlakı kalpte ve zihinde kemale ermezse son kertede ortaya eciş bücüş bir şey çıkar, kadük bir şey çıkar. Bugün bakıyorsunuz sosyal medyada kardeşlerimizin o tesettürleri eleştirenler, işte ağır hakaretlerde bulunanlar, ama bunun baş tarafında işte bu sıkıntılar var.
Evet.
Namaz ahlakı, eğer kalpte namaz kemale ermezse, zihin buna onay vermezse ortaya çıkan ne olur? Sadece görüntüde, şekilde, şemalde bir şey olmuş olur. Mesela yine oruç da aynı şekilde hocam. Oruç sadece aç kalmak değil, hem dünyayı hem ahireti kurtarıcı bir vasıta olarak görüldüğü zaman ve bu kalpte başlayıp zihinde kemal bulduğu zaman ve son kertede eyleme dönüştüğü zaman, işte o zaman biz oruç ahlakını gündeme taşımış oluruz. Bunu işte eğitim ahlakına getirebilirsiniz. Efendim, ticaret ahlakına koyabilirsiniz, sosyal hayatta birlikte yaşama ahlakına koyabilirsiniz. Yani bu insanın tamamen kendi fıtri ve vicdani durumuyla alakalı. Evet. Ama eğer fıtrat ve vicdan yok olursa, buharlaşırsa ortaya maalesef burada ahlaksız bir toplum, ahlaksız, evet, ticaret, ahlaksız eğitim,
evet,
ahlaksız oruç, tırnak içerisinde ahlaksız namaz. Mesela inna salate tenha anil fahşâ vel münker. Herkesin bildiği bir ayet. Namaz kişiyi ahlaksızlıktan ve çirkin işlerden alıkoymuyorsa, o zaman namaz da demek ki ahlaksız olabiliyormuş ki Mekke müşriklerinde biz bunu somut, evet, olarak görebiliyoruz.
Evet.
Ve mâ kâne salâtühüm indel beyti illâ mükân ve tasfiye. Onların namaz kılmaları sadece ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir diyor Yüce Rabbimiz.
Evet.
Evet. Bunun gibi ahlak her yerde, her zaman,
her zaman
bizim
lazım,
için önemli.
Ramazan'da da lazım, Ramazan'dan sonra da lazım. Ticarette, eğitimde, sosyal hayatın her anında. Rabbim bizi ahlaklı kullarından, ahlakını güzelleştiren kullarından eylesin. Özellikle de Ramazan vesilesiyle. Değerli dinleyenlerimiz, Sahur Bereketi programımızda bugün İstanbul Müftülüğü vaizlerimizden uzman vaiz Sayın Soner Çelebi hocamızı ağırladık. Hocam, son birkaç cümleyle dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sonra veda etmiş olalım sizin cümlelerinizle.
Kıymetli hocam, öncelikle şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Bunu da buradan ifade etmek isterim. Radyo Duran hocam benim, hem musiki hocam, talebesiyiz aynı zamanda. Allah razı olsun, kendisinden çok şey edindik. Erkam Radyo dinleyicilerine ben selam ediyorum. İnşallah hayırlı bereketli sahurları olsun. Sözün başında ifade ettiğim gibi yine Rabbim bizleri Kadir Gecesi'ne ve Bayram-ı Şerif'e çıkmayı hepimize nasip eylesin diyorum hocam. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah'a emanet olun.
Cenab-ı Hak cümlemizi her gününü son günüymüş gibi büyük bir rikkat ve gayretle değerlendiren, ölmeden evvel ölmek sırrından hisse alabilen, dünyayı ahiret penceresinden seyreden, kabristanların sessiz, sözsüz fakat dehşetli vaazlarına aşina olabilen, firaset ve basiret sahibi salih kullarından eylesin. Amin.